Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse kadın erkek ilişkilerinin Kur'ani ilkelerini ilgili ayetler ışığında ortaya koymaya çalışacağız. Allahü Teala bütün ayetleri kendi muradına göre anlamayı, yaşamayı ve insanlara tebliğ etmeyi cümlemize nasip eylesin. Biliyorsunuz kadın da erkek de Allah'ın kuludur. Bizi erkek olarak ya da kadın olarak yaratma konusunda, yaratılma konusunda hiçbirimizin bir kararı yoktur. Türk ol, Arap ol, Kürt ol, Rus ol, bu konuda da herhangi bir tercih hakkımız yoktur. Bir de bütün insanlar biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'ın soyundandır. Hiçbirinin diğerine bir üstünlüğü söz konusu değildir. Zaten üstünlük takva iledir. Takva da kişinin yanlışlardan korunmasıdır. İşte bugün Allah nasip ederse kadın erkek ilişkilerindeki doğruları ortaya koyarak yanlışlardan nasıl korunacağını anlatmaya çalışacağız. Bunlar Allah'ın kitabının hükümleri olduğu için her biri evrenseldir, yerel değildir. Bugünkü dersi yapmamızın sebebi de İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmış olmasıdır. Onun yerine ne konacak diye söyleniyor. Hiç gerek yok. Zaten Allahü Teala ezelden beri kurallarını koymuş. İnsanlara düşen görev Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket etmektir. Bu tüm insanlığın görevidir. Şimdi Hucurat Suresi'nde Allahü Teala şöyle diyor. 13. ayetinde Ya eyyühennas, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Yani işte Adem ve Havva'dan. Ve ceallakum şuuben ve kabaile. Sizi daha sonra böyle gruplara ve kabilelere, oymaklara ve kabilelere ayırdık. Ve te'arefu, birbirinize tanışasınız diye. İşte yani insanlar, dillerin bizi farklılaştıran da Allah-u Teala'dır. Irklarımızı farklılaştıran, yaşadığımız bölgeler, şunlar, bunlar hiçbirisi kendi tercihlerimiz değildir. Asıl sebep birbirinizle tanışasınız, bilişesiniz, birbirinizi tanıyasınız. Peki, hangimiz daha iyiyiz? Kadın mı iyi, erkek mi iyi? Diyor ki, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اَنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Allah katında sizin en iyi olanınız, Türkler değil, Araplar değil, İngilizler değil, Fransızlar değil, Kürtler değil ya da işte şu veya bu ırk değil. Kadınlar değil, erkekler değil. Ya kim? Yani kendini en çok yanlışlardan koruyanınızdır. Yanlışlar da evrenseldir. Yine burada her derste Rum Suresi'nin 30. ayetini okuyarak Kur'an-ı Allah'ın dininin tabiatta geçerli kanun ve kurallar olduğunu o ayeti hep sizlere hatırlatıyoruz. Dolayısıyla bu yanlışların tamamı da evrensel nitelikteki yanlışlardır. İnna Allahu alimun habir. Allahü Teala her şeyi bilir ve her şeyin iç yüzünden haberdardır. Şimdi bir de Allah insanoğlunu muhalif yapıda yaratmıştır. Yani Adem Aleyhisselam da muhalif yapıdadır. Havva validemiz de. Hepimizin, tüm insanlığın anası babası muhalif yapıdadır. İşte o bulundukları bahçeden onlar bahçeden çıkarıldıkları zaman Allahü Teala onlara şöyle demişti Adem ve Havva'ya, iki kişi, mesela Arap dilinde ikili hitap vardır. Yani mesela Türkçede ikil ve çoğul farkı yoktur. Ama Arap dilinde vardır. Allahü Teala Taha suresinde ilgili ayette şey yapıyor. Adem ve Havva'ya hitap ediyor. Diyor ki surenin 123. ayeti İhbita minha. Hani o yaratıldıktan sonra bir bahçeye yerleştiriliyor. Şu ağaçtan yemeyin diyor. Adem ve Havva iblise uyarak o ağaçtan yiyorlar. Yedikten sonra o bahçeden Cenab-ı Hak tarafından çıkarılıyorlar. Ondan sonra diyor ki Allah ihbita minha, ikiniz oradan çıkın. Demek sadece iki kişi var. Adem ve Havva, cemiyan birlikte çıkın, ba'dukum li ba'din aduv, biriniz diğerine düşman olacaktır. Kim? Adem mi Havva'ya, Havva mı Adem'e? Tamam, yapı bu. Niye yapı bu? Çünkü Allah insanı Bakara suresinin 30. ayetinde muhalif yapıda yarattığını bildirmiştir. Bu muhalif yapı kadınla erkek arasında da geçerlidir. Peki, mutlu aile olmaz mı? Yani bu öyleyse birbirimize düşman mı? فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْنُ هُدًا Benden size bir rehber gelir de فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ Kim o rehberime uyarsa. Demek ki onlar çıktıkları zaman henüz Adem Aleyhisselam Allah kitap vermemiş. Huden kelimesi Kur'an-ı Kerim'in işte Bakara suresinin en başında Kur'an'ın özelliği olarak bize bildirilir. Bütün ilahi kitapların temel özelliğidir, rehberdir. فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا يُضِلُّ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْكَى Kim diyor benim gösterdiğim yola uyarsa ne yanılır ne de sıkıntıya girer. Ne demek? Ey Havva sen benim emirlerime uyarsan mutlu olursun. Ey Adem sen uyarsan sen mutlu olursun. İkiniz de uyarsanız ikiniz de mutlu olursunuz. O zaman öyleyse karı koca da karı kocadan her biri diyecek ki tamam ben Allah'ın emirlerine uyacağım. Ben mutlu olacağım. Ben Allah'ın emirlerine uydum mu dünyada da ahirette de mutluyum. Niye? Çünkü kötülüğe iyilikle cevap verdiğiniz zaman karşı tarafta bir müddet sonra size karşı iyi davranma mecburiyetinde kalır. Ve bu sizi dünyada da mutlu eder, ahirette de. Ama yok, ben böyle şeyi kabul etmiyorum dersen o zaman mutsuz olur. Demek ki işte bakın ilk ne bir kötü komşu var, ne kaynana kavgası var, gelin kaynana kavgası var. Hiçbir şey yok. Bir Adem, bir Havva. Üçüncü bir şahıs yok. Ama insanda muhalif yapı var. Dolayısıyla ailelerde mutlaka bir muhalefet olur. Peki, mutlu olmanın yolu nedir? Mutlu olmanın yolu Allah-u Teala'nın koyduğu kurallara uymaktır. İşte biz bu dersimizde o kuralların neler olduğunu böyle kısa kısa ilgili ayetlerle öğrenmeye çalışacağız. Burada vakfımızın İngilizce sitesinin yöneticisi olan Zeynep Dönmez hanımefendi bu konuda uzun zamandır hazırlıkları zaten yapıyordu, yapmıştı. Şimdi ondan dinleyelim. Buyurun.
Aslında kendisi şu anda burada olamasa da Özlem Hanım'la beraber bu çalışmaları hep yapmıştık. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi bu dersi yapmanın sadece bir bahanesi oldu. Zaten her zaman konuşulması gereken şeyler. Çünkü kadın erkek ilişkileri veyahut işte kadına şiddet, kadınla alakalı sıkıntılar diye adlandırılan şeylerin temelinde aslında bütün insanların kendi haddini ve hakkını bilmemesi yatıyor. Veyahut da bunları neye göre sınırlandırdığımız, bunların kriterlerini neye göre belirlememiz gerektiğinden haberimiz olmaması yatıyor. Bu nedenle biz ilk önce bütün toplumsal hayatı ilgilendiren, bütün insanların hakkı ve görevi olan şeyleri konuşalım. Eğer hayat bunlar üzerine kurulu olursa zaten herhangi bir kimseye karşı şiddet ya da suç işlenmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. İnsanlar haklarını ve hadlerini bilirlerse. Bu nedenle başladık çalışmalarımıza ve genel olarak hem toplumsal hayatın hem aile hayatının kriterlerini Kur'an-ı Kerim'den çıkartmaya çalıştık. Bunlardan zaten İlkinden öncelikli olarak hocamız bahsetti. Her insan Allah'ın karşısında kendi seçimleri olan bir varlıktır. Muhaliftir. İster iyi yapar, ister kötü yapar. Allah-u Teala da bu konuda insanları serbest bırakmıştır. Mesela İnsan suresinin 3. ayetinde de Allah-u Teala biz insana yolu gösterdik. İster görevini yerine getirir, ister görmezden gelir diyor. Bütün insanlar böyledir. ve Allah'ın koyduğu kurallar karşısında aslında eşittir. Burada cinsiyetten hiçbir şekilde bahsetmiyor Allah-u Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'in çok büyük bir kısmında cinsiyet ayrımı olmadan hep imana ve çizilen yola, doğru yolda olup olmamaya vurgu yapılır. Burada da aynı şekilde her insan aynı şekilde özgür, herkesin canı dokunulmaz ve herkes seçimlerinde hürdür.
O zaman şöyle bir ekleme yapabiliriz herhalde. Bu kadın olsun erkek olsun bütün insanlar Allah katında ona olan sorumlulukları bakımından eşittirler.
Tabii.
Yani dünyada kadın erkek eşitliği peşinde koşan bir takım zümreler olabilir ama bu da ancak kanunlar karşısındaki eşitlikten söz edilebilir. Ya da Allah'a karşı sorumluluk bakımından eşitlikten söz edilebilir. Yoksa yaratılış bakımından eşit olunması gibi bir şey yok. Yani her birinin bir diğerine bazı konularda üstünlüğü var. Her insanın böyle. Bırakın kadını erkeği. Her insanın, iki erkeğin de birbirinden üstün olan, iki kadının da birbirlerinden üstün olan yanları var. Bir de sizin girişte ve hocamın söylediği şeye ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu yine bu Allah katında önemli olanın takva olduğu, onun dışında bir ayrım yapılmadığı bir ile ilgili. Şimdi Ahzab suresinin 35. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnel müslimine vel müslimat. Yani teslim olmuş erkekler ve teslim olmuş kadınlar. Vel müminine vel müminat. Güven Allah'a güvenen, inanıp güvenen erkeklerle güvenmiş kadınlar. Vel kanitine vel kanitat. İtaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar. Ve sadıkine ve sadıkat.
Yani burada yanlış anlaşılır. Bu itaat Allah'a.
Allah'a itaat eden. Tabii. Yok, zaten hepsi öyle. Şimdi Müslüman teslim olma da Allah'a teslim olma. Tabii. Güvenme de Allah'a güvenme olduğu için ben ayrıca söylemedim. Allah'a itaat eden erkeklerle Allah'a itaat eden kadınlar. Ve sadıkine ve sadıkat. Sadakat gösteren, doğru olan, doğru özü sözü doğru olan erkekler ve kadınlar. Ve sabirine ve sabirat. Sabır gösteren, yani her koşulda Allah'ın emrinden çıkmayan erkekler ve kadınlar. Yani bunların hepsi ne kadar eşit bir şekilde sayılıyor burada. Vel haşiine vel haşiat. Allah'a karşı çekinen, saygıyla çekinen erkekler ve kadınlar diyebiliriz. Vel mütesaddıkine vel mütesaddıkat. Tasaddukta bulunan erkekler ve kadınlar. Ve saimine ve saimat. Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. Vel hafizine furucehum vel hafizat. Vücutlarının korunması gereken bölgelerini koruyan erkekler ve kadınlar. Bakın hiç bu burada bile hiçbir ayrım yok. Ve zakirinallaha kesiren ve zakirat. Allah'ı çokça hatırlayan erkekler ve kadınlar. E'addallahu lehum mağfireten ve ecran azima. Allah bunlar için bir mağfiret ve muazzam bir ödül hazırlamıştır. Buyuruluyor ayette. Yani burada Allah katında cinsiyet bakımından hiçbir ayrım olmadığı her tür detaya kadar sayılarak tek tek ortaya konmuş vaziyette. Dolayısıyla bizim burada söyleyeceğimiz belki de başlangıçta en önemli şey Allah'a karşı görevlerimiz konusunda bir kadınla bir erkeğin hiçbir farkı yok. Tabii. O yüzden eşimize, yani hem erkek olarak eşimize veya kadın olarak eşimize davranışlarımız da önce Allah'a kulluğu göz önünde bulundurarak bu davranışı şey yapmamız lazım, gözetmemiz lazım diye ben eklemek istedim. Tamam. Buyurun Zeynep Hanım.
Şimdi bir diğer aslında herkesin bütün dünyada kabul ettiği bir diğer kriter de canın, malın, aklın ve neslin korunmasının esas olduğudur. Zaten Allah-u Teala canın korunması için özellikle Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın diye İsra suresi 33. ayette buyuruyor. Ve zaten bilerek böyle bir cana kıymanın cezası da kısas olarak
kendi canını
vermek. Evet, yine Bakara suresi 178. ayette belirtiliyor. Yani
ben burada kısa bir iki cümlelik şey yapayım. Ben şimdi İstanbul Müftülüğü'nün İstanbul'daki mahkemelerin arşivini, Osmanlı dönemindeki mahkeme arşivini 20 seneden fazla idare ettim. Dolayısıyla hem orada doktora yaptım hem de çok sayıda yerli yabancı araştırmacıya yardımcı oldum. O 20 senelik dönem içerisinde bir kadın cinayeti kaydı hiç yoktu. Yani kadın öldürülmesiyle ilgili herhangi... Ya ben rastlamadım tabii tüm İstanbul'un fethinden 1924'e kadar ki tüm belgeleri incelememiş olmam mümkün değil ama inceleyenlere de yardımcı oluyoruz. Bir tane kadın cinayeti hatırlamıyorum. Kaç asır ediyor İstanbul'un fethinden şeye kadar. Bir tek kadın cinayeti yok. İki tane adam öldürme olayı hatırlıyorum. Bir erkek öldürmesi. İki tane hatırlıyorum. Sadece bak bu kadar sene. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiç kimsenin canı diğerinden değerli değil. Herkes biliyor ki ben eğer birisini öldürürsem ben de öldürülürüm. O zaman son derece dikkatli oluyor. Buyurun.
Evet. Tabii burada da yine ayetteki vurguya dikkat etmek gerekiyor. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Şimdi Allah'ın dokunulmaz kıydığı cana hak haksız yere kıymayın diyor. İşte bu haksız yerin açıklaması zaten kısas olayında gizli. Bunun dışında bir nefis diyor Allah-u Teala. Yani kadın demiyor, erkek demiyor, herhangi bir cinsiyet
bak,
belirtmiyor.
Bak esir de demiyor, dikkat edin.
Evet,
o da çok
hiçbir
önemli.
Hiçbir durum belirtmiyor.
Yani can sahibi ise Müslüman mı, kafir mi, kadın mı, erkek mi, Türk mü, yabancı mı, yerli mi, hiç önemi yok. Asla onun yani onun mutlaka can ve mal dokunulmazlığı vardır. Dokunamaz.
Evet. Ve bu tabii bu dünyada kısas edildi bir insan. Bununla kurtuluyor mu? Nisa suresi 190 Nisa suresi 93. ayette de Allah-u Teala kasten taammüden adam öldürmenin cezasının cehennem olduğunu söylüyor zaten. Bu nedenle hem bu dünyadaki canını hem ahiretteki hayatını tamamen kaybetmek istemiyorsa insan bundan mutlaka ki kaçınacaktır. Bu zaten temel bir prensip. Peki malın korunması hususunda yine Allah-u Teala ne diyor? Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin diyor Nisa suresi 29. ayette. Yani hiç kimsenin bir diğer kimsenin malına zarar vermesi, onu yemesi, onu herhangi bir şekilde ele geçirmesi vesaire. Bu ister mesela günümüzde hırsızlık yoluyla olsun, çalıp çırpma yoluyla olsun, ticarette aldatma olsun, bunların herhangi bir tanesi yapılamaz. Bu da yasaklanmıştır. Zaten bunları söylemeye de gerek bile bazen duymuyoruz ama Kur'an-ı Kerim'deki karşılıklarını mutlaka belirtmemiz lazım. O nedenle ayet numaralarını da veriyorum. Bu da yine malın korunması da herkesin temel hak ve ihtiyaçlarından, özgürlüklerinden. Aynı zamanda aklın korunması esasından.
İsterseniz o mal korunmasında da az önce Osmanlı Mahkemesi dedi ki o da aklıma geldi. Bir tane hırsızlık hadisesi hatırlıyorum. Bir tane bakın 6 asır mı ediyor şeyden?
Evet,
5 asırdan fazla.
Evet
5 asırdan, fazla bir dönem. Bir tane hırsızlık olayı hatırlıyorum. Neden biliyor musunuz? Ki Osmanlı'da şey yoktu, polis yoktu, jandarma yoktu. Herkesin polis ve jandarma olma yetkisi vardı. Herkes aynı zamanda askerdi. Dolayısıyla her insan çevresine karşı son derece duyarlı idi, duyarlı olmak zorundaydı. Öyle olunca hiçbir şeyin güvenlik teşkilatının başaramayacağı bir güvenlik vardı. Asla yani güvenlik konusunda hiç kimsenin en küçük şüphesi olmazdı. Hatta şey anlatmıştı. Şimdi Turgut Canseven diye aklıma geliyor. Bursalı bir mimardı. Allah rahmet eylesin. Şöyle bir şey anlatmıştı. Şeyde Mustafa Kemal döneminde mahalle bekçileri tayin edilmeye başlanmış. Babası da Bursa'nın önde gelenlerindenmiş. Dedi ki babama geldiler Bursalılar. Ya bu böyle şey olur mu? Devletin görevlendirdiği kişiye biz mahallemizi nasıl teslim ederiz? lütfen seni dinlerler, lütfen şey yap, Mustafa Kemal'le ilişki kur da bunu yasakla. Çünkü mahalledeki bekçiyi de aynen bugünkü sitelerdeki site görevlileri gibi mahalleli tespit eder ve o bekçi mahallenin bütün insanlarıyla bütünleşir. Bir sesi bağırdığı zaman herkes sokağa dökülürdü. Dolayısıyla kimsenin yanlış bir şey yapma şansı yoktu. Evet, buyurun.
Hocam, bu sizin dediğinizi destekleyen bir şey daha var. Bu Ubisini diye bir İtalyan seyyah var. 1850'de ve 55'te iki kere Türkiye'ye gelip kalıyor uzun süre. Ve buradaki arşivleri inceliyor. Osmanlı'nın son dönemi, yani artık yıkılmasına 50 sene 60 sene falan var. O dönemde bir yıl içerisinde İstanbul'daki hırsızlık, o da sadece Rum çocuklarının işte o işte böyle şey yan kesicilik falan yaparak çaldıkları şeyin sayısı 6 diyordu. Bir yılda. Başka hiçbir hırsız...
Bitme döneminde.
Tabii bitiyor. Artık yıkılmak üzere devlet. Yani hiçbir yerde kilit, kapının kilitlenmesi, işte güvenlik görevlisi, böyle bir şey yok diye yazıyor yani kendisi.
Tabii öyle, öyle. Tabii. Mesela bak bizim köylerimizde, ben köyü biliyorum. Bir insanlar evden çıktığı zaman şöyle zırza derler. O bir şeyi kapının üzerine atar. Kilit vurmaz. Neden atar? Evde olmadığımızı gelen anlasın diye. Hiç kimsenin bir hırsızlık diye bir şey yoktu. O gelenek devam ediyordu. Evet, yani.
Zaten aslında bu toplumsal, herkesin birbirine koruyucu olması, bütün mahallenin belki bir aile gibi olması, bu gibi şeylerin temelini Kur'an'da da görüyoruz. Tevbe suresi 71. ayette Allah-u Teala mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin velisidir, velileridir diyor. Yani veli nedir? Bir insan mesela çocuğunun velisini düşünün. Onunla alakalı, onu koruyacak, onun iyiliğine olacak her şeyi söyler. Zaten ayetin devamında da marufu emreder, münkeri yasaklarlar, iyi şeyleri emreder, kötü şeyleri yasaklarlar diyor. Yani herkesin birbirine aslında sahip çıkma sorumluluğu vardır. Bir yanlış yaptığını gördüğü zaman onu düzeltmek, onunla ilgilenmek aslında bütün müminlerin birbirine karşı görevi baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e. Böyle olunca tabii polise, bekçiye de ihtiyaç kalmıyordur yani.
Bak, burada da yine küçük bir cümle söyleyeyim. Şimdi hep Osmanlı'yla girdik ya, ben aklıma geliyor siz konuşunca. Birisi mahkemede şahitlik yaptığı zaman onun güvenilirliği konusunda hakimin gizli ve açık, önce gizli bir soruşturma açması gerekir. Yani yazılarla gönderir ve eşine sorar. Gizli bir mektupla. Bu adam güvenilir mi? Eşi dese ki bilmem, bilmem diye yazsa, ha tamam. Demek ki bunun şeyini söylemek istemiyor. De, hakim ona der ki, şeye, o dava açan kişiye başka bir şahit getirilir. Demez ki, çünkü 20-30 kişiden sorar onu. Ve de yarım günde biter bu soruşturma. Öyle muhteşem bir sistem vardır ki gerçekten. Eşine de sorar. Şimdi bu adam evinde eşine karşı kötü davranma şansına sahip mi? Evet.
Yine insanların aslında temel ihtiyacı, hakkı olan bir şey de Kur'an-ı Kerim'de, pardon, İslam fıkhında bunlar zarurat-ı diniye diye geçiyor. Can, mal, nesil ve aklın korunması. Aklın korunması meselesi var. Zaten bunun için de Allah-u Teala yine Kur'an-ı Kerim'de prensipleri koymuş. Bir defa aklı örten herhangi bir şey yapamazsınız. Maide suresi 90. ayette zaten hamd diyerek, yani örtme anlamındaki kökünden gelen bir kelimeyi kullanarak aklı örten her şeyi Allah-u Teala yasaklıyor. Yani baktığımız zaman bunun önemi nedir? Maalesef şiddet olaylarının, cinayet olaylarının, işte taciz, tecavüz vesaire gibi birçok suçun işlendiği durumlar, özellikle oranlarını da Dünya Sağlık Örgütü'nden dolayı almıştım. Onların bilgilerinden almıştım. Yani %70 oranında şiddet uygulandığı durumlarda alkollü olunması söz konusu. Evet, ya da uyuşturucu. Yani insanın aklı gittikten sonra zaten suça sürüklenme olasılığı çok daha yüksek oluyor. Aynı şekilde cinayetlerin %80'i alkollüyken işleniyormuş. Bu nedenle bunlara giden yolu en baştan kapatmak, aklın, bilincin sürekli açık olmasını sağlamak amacıyla alkolün, uyuşturucunun, yani aklı örtebilecek ne geliyorsa akla, belki ileride başka bir şeyler daha icat edilecektir. Bunların tamamının zaten yasak olması, insanların bundan uzak durması gerekiyor.
Bir de gene Osmanlı'dan anlatayım size. Siz söyleyince hemen aklıma geliyor. Daha önce hiç düşünmemiştim. Şimdi mesela şeylerin, insanların evlerinde içki içtiler, evlere kimse müdahale edemez. Bir de Hristiyanların kendi mahallelerinde meyhane açma hürriyeti vardır. Domuz da yetiştirebilirler. Çünkü o, insanlara inandığı gibi yaşama hürriyetini verme mecburiyetindesiniz. Ve bu konuda herhangi bir problem söz konusu değil. Ama birisi sarhoş olarak dışarıda dolaşırsa, her vatandaş savcı yetkisine sahiptir. Ve burada şeye göre, hukuki sisteme göre dava açılmış kabul edilir. Dava açmaya gerek yok. Kamu davası. Çünkü kamuyu rahatsız ettiği için dava açılmış sayılır. Onu alıp mahkemeye götürür. Mahkemeye götürdükten sonra kendisi şahitlik de yapar. Yanında bir kişiyle beraber daha gitti mi, mahkeme ona ceza verir. Dolayısıyla insanlar öyle sarhoş olarak dışarıya çıkamazlar. Mümkün değil. Evet.
Şimdi oranları tekrar gözden geçirdim de, cinayetlerin %85'i, tecavüzlerin %50'si, şiddet olaylarının %50'si, trafik kazalarının %60'ı ve kadına şiddet olaylarının da %70'i alkolüyken gerçekleşiyormuş. Bu yalnızca şey de değil, bütün dünya çapında olan, Dünya Sağlık Örgütü'ne dair veriler. Bunun ne kadar önemli olduğu, yani düşünsenize, alkollüyken dışarı çıkamazsanız tabii ki arabada kullanamazsınız. Başka kimseye sataşamazsınız. Ondan sonra yani ev içinde olmadıkça cinayet ve diğer bütün suçların olasılığı bir defa ortadan kalkmış olur.
Ev içinde olsa bile yine Osmanlı'da mesela komşuların birbirlerine duyarlı olma mecburiyeti vardır. Mahalleli tek bir aile gibidir Osmanlı'da. Eğer orada herhangi bir aileye söz geçiremiyorlarsa, toplaşır, onu mahalleden ihraç yetkileri vardır. Mahkeme aracılığıyla o aile mahalleden ihraç edilir. Dolayısıyla o insanlar, yani öyle komşularına karşı çok dikkatli olmazsa, bağıracak, çağıracak da yan komşu hemen müdahale eder.
Çok güzel bir otokontrol sistemi.
Müthiş bir otokontrol vardır. Gerçekten, yani ben her zaman söylüyorum ya, keşke hocalar da o yönetime uyabilselerdi. Evet.
Ve bir diğer madde de neslin korunması. Bu zaten İsra suresi 32. ayette zinaya yaklaşmayın denerek, yani onun yapılması değil, yaklaşılması bile suç olan bir konu oldu ve bu şekilde zaten evlilik dışı ilişkilerin bir sonuç doğurması, işte bir çocuk, evlilik dışı bir çocuk doğması vesaire gibi bir şeyin önüne geçilmiş oluyor.
Bu da zaten... Zina etmeyin demiyor.
Evet.
Yaklaşmayın dediği için zinaya götüren bütün sebepler ortadan kaldırılıyor. Siz o sebepleri ortaya koyuyorsunuz, ondan sonra yaklaşmayın. Bugün yani bakıyorsunuz, internete giriyorsun, başka şey, her türlü insanları zinaya sürükleyecek her şey hayal edemeyeceğiniz boyutlarda var.
Onu da geçin hocam. Şeyde, evlenme ve boşanma da bir o kadar zor. Hem zina, böyle dediğiniz gibi zinaya ulaştıracak yollar çok fazla. Hem de kişinin aile kurmasının önüne dünya kadar engel getirilmiş vaziyette bugün.
Çok fazla.
Kanunlarla yani.
Mesela Resulullah zamanında, gerçi şey de öyleydi, Osmanlı'da da öyleydi. Bir kıza elçi geldi. Ailede verdi mi? Tamam, verdim. Hemen orada bulunanlar bir sofra oluşturulur. Hemen bir ikramda bulunulur. Milleti de davet etmezler. Kim var? 3-5 kişi, tamam. Ondan sonra adam kızı alır gider. Ne kadar kolay değil mi? Evet. Zaten boşanma da, erkeğin boşanması bugünküyle kıyaslanmayacak kadar kolay, kadının boşanması kıyaslanmayacak kadar kolay. Evet, ama maalesef tabii mezhepler bu güzel sistemi tümüyle ortadan kaldırmışlar. Abbasiler döneminde tutmuşlar Roma ve Yunan hukukunu, İslammış gibi İslam hukukuna yerleştirmişler. Bugün hala onların Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olan aile ile ilgili prensipleri İslam aleminde İslammış gibi uygulanıyor maalesef.
Yine bir diğer Kur'an'dan çıkaracağımız temel ilke, düşünce ve inanç özgürlüğünün esas olması ve hiç kimseye bu konuda bir baskı yapılamayacak olması. Bakara 256. ayette Allah-u Teala la ikrahe fiddin diyor. Zaten burada başka bir şey, yeterince kapsayıcı bir emir yani. Hiçbir zorlama, baskı hiçbir çeşidi olamaz din için. Evet,
din konusunda hiç kimseye zorlama yapamazsınız. Ne Müslüman yapma yetkiniz vardır, ne dinden çıkarma yetkiniz vardır, ne de herhangi bir ibadeti zorla yaptırma yetkiniz vardır. O tamamen kendine kalmış, orada hesabı Allah verecektir. Her ne kadar geleneksel yapıda maalesef dinden dönen öldürülür, bir de zındıklık diye bir takım kelimeler ihdas edilmiş, hakikaten din yaşanmaz hale getirilmiş ve bu bütün mezheplere de kabul ettirilmiştir. Yani tek merkezden bunun organize edildiğinde benim asla şüphem yok. O mezhep imamlarının, orada isimleri geçen ulemanın da burada kullanıldığını düşünüyorum. Onların, yani birazcık Kur'an'dan haberi olan birisinin bugünkü mezhepleri kabul etmesi imkan ve ihtimal dışıdır. Evet.
Yine bir diğer ilke, kişinin mahremiyetinin dokunulmazlığı olduğu mevzusudur. Burada insanların birbirinin özel alanlarına fiziksel olarak girmesini geçiyorum. Birbirinin özel herhangi bir şeyini araştırması da yine Kur'an'da yasaklanmıştır. Hucurat suresi 12. ayette Allah-u Teala varsayımların çoğundan kaçının, bazı varsayımlar kişiyi doğrulardan uzaklaştırır. Kimse de kusur aramayın, birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Vela tecessesu diyor ayet-i kerimede. Yani casusluk deriz ya, gizli bir şeyleri araştırmak. Kimsenin gizli bir şeyini araştırmayın.
Eşiniz dahi olsa.
Çünkü bu emirler tamamen evrensel. Burada hiçbir ne cins ne herhangi bir diğer ayrım yapılmıyor. Eşiniz dahi olsa kimsenin gizli bir şeyini araştırmayın. Yani herkesin bir özel hayatı vardır kişisel olarak. Bunun peşinden koşmamak gerekir. Birbirinin özel alanına girmemek gerekir. Bu ta en baştan eğer bu şekilde devam ederse zaten insanların birbirlerine, eşlerin de aynı evin içinde birbirlerine saygıları ve birbirleriyle sınırları olmuş olur. Böylece insanlar sınırlarını bildiği zaman birbirleriyle de daha iyi geçinirler gerçekten. Dokunulmaz dokunulmazdır. Mahremiyette dokunulmazdır. Başka hiç kimsenin gizlisini araştırmamak gerekir.
Tabii, tabii. Evet. Doğru.
Zaten nasıl birbirimizin gizli yönlerini araştırmayacak, onları ortaya çıkarmayacaksak, kötü bir şey duyarsak bunu da açık etmememiz gerekiyor. Yine Nisa suresi 28. ayet olması gerekir. Genel olarak zaten kötü bir sözün bile açığa çıkartılması, tekrar edilmesi, yayılmasına engel olması açısından bir prensiptir. Biz tabii bunların hepsini geçtik. Artık eşlerin birbirinin özel alanına girmesini geçtik. Başka ailelerin, başka insanların özelleri, hayatları ya da yaptıkları kötü şeyler konuşuluyor. Artık konuşulmayı geçtim. Televizyonda, işte medyada, diğer yerlerde yayılıyor. Bu da tabii ki kötülüklerin maalesef yayılmasına, birbirinden örnek alınarak çoğalmasına neden oluyor. Allah bir şeyi emretmişse onun mutlaka bir hikmeti vardır. Kötü bir şeyi açığa çıkarmanın hiç kimseye bir faydası yok. Yalnızca
kamera
zulme uğrayan kişi hariç.
Bir şeyler oluyor, evet.
Evet.
Nisa suresi 148. ayetmiş sizin söylediğiniz. O hocam hakikaten o dediğinizde kamera kayıtları şunlar bunlar. Hatta yarın öbür gün bir şey olursa, bir şeyler ters giderse ben bunu delil olarak kullanırım falan diye yapılıyor bunlar artık. Çünkü az evvel söylediğimiz gibi boşanma vesaire artık o kadar zor ve üçüncü şahısların kanaatine bırakılmış vaziyette ki bir insan başka birisiyle birlikte yaşamak istemiyorsa, artık evli kalmak istemiyorsa, hayatından çıkarmak için ne varsa döküyor ortaya. Yani her tür pisliği, rezilliği döküyor ortaya ki bundan kurtulayım ya da bu adamı razı edeyim de bizim ailemizi bitirsin artık diye.
Tabii yani şimdi bak 1926'da İsviçre Medeni Kanunu kabul edildi. Orası şeydir, Katolik bir, işte Nöşatel'den alındı. Katolik bir yerdir. Katoliklerde boşanma diye bir şey yok biliyorsunuz. Dolayısıyla oradan buraya gelince işte öyle bir hale getirilmiş ki evlenirken kadın ve erkek hür iradeleriyle evleniyor. Diyor ki hür iradenle bunu kabul ediyor musun diye soruyor şeyde. Evet. Tamam, o gayet güzel. Ama boşanırken yani kadının da erkeğin de hiçbir hürriyeti yok. Aileyle uzaktan yakından alakası olmayan bir hakime yetki veriliyor. Mesela bu hakim, Osmanlı'da mahkeme kayıtlarında boşanma kayıtları vardır. Ama hakim sadece tescil eder ve de tarafları dinler, tamam. Kararı o vermez. O
kayda geçsin, resmileşsin.
Resmileşsin diye, evet. O kadar. Dolayısıyla mesela şunu da şey yapayım. Bakıyorsunuz 300 küsürüncü duruşma diyor bugün, işte bir Hrant Dink davası vardı biliyorsunuz. Osmanlı'da ben doktora yaparken araştırıyordum. Ya bakayım, bir günden fazla süren bir dava bulmak için 3 aydan fazla o arşivde araştırma yaptığımı hatırlıyorum. Bir tane mi buldum, bulamadım. Yok. Dava açıldığı gün bitiyor ama öyle muhteşem bir şey ki hiç kimse diyemez ki şurada yanlış yapılmıştır. Muhteşem bir şey, sistem var. Yani biz bugün tüm dünyaya örnek olmamız gerekirken bu ne oluyor? Bakın İstanbul'da bir tane İstanbul Mahkemesi vardı. O davası olmadığı için o hakim yardımcılarıyla beraber çıkar. İşte Beyazıt'ı, Fatih'i, pazar yerlerini dolaşırdı ki orada bir şikayet varsa hemen orada oturur, davayı halleder, devam ederdi. Bir de hakimlerin böyle bir mahkeme diye bir görevli oldukları yer yoktu. 19. asırda çıktı onlar. Hakim evinde her isteyen kişi gelir, hangi saatte olursa olsun hakime müracaatını yapar, hemen ilgili camiye gelinir. Niye cami? Herkes oraya gelsin diye. Mutlaka çevrenin önde gelenleri de davet edilir. Çünkü hakim duygusal hareket etmesin diye. Çevrenin önde gelen kişileri mutlaka davet edilir. Onların isimleri kayda geçirilir. Ondan sonra şey yapılır.
Mahkeme
yapılır ve genellikle bir, yani çok kısa sürede o oturumda hakim şahitleri dinler. Şahitlerin güvenilirliği için bir soruşturma açar. O soruşturma o kadar hızlı bir şekilde yürür ki sistem. Çünkü her vatandaş kendisini yargıya yardımcı olarak düşünür. Kısa sürede biter yani. Böyle bir yerde de insanlar suç işlemeye cesaret edemiyorlar.
Evet. Yine bir diğer başka ilke. Bu aslında belki de İstanbul Sözleşmesi'yle en çok ilişkilendirilebilen ilkelerden bir tanesi. Şunu söylememiz gerekir ki çok net bir şekilde Allah insanı kadın ve erkek olmak üzere iki cins olarak yaratmıştır. Bunun dışındaki farklı cinsel yönelimlerin hepsi sapmadır. Tabii. Normalin dışındadır ve her tür sapkınlıkta olduğu gibi bunun hesabını da Allah'a verecektir. Yani bir insan cinsel yöneliminde bir bozukluk var diye, bir sapıklık yapıyor diye onu dövme, öldürme, işte ona herhangi bir şekilde dünyevi bir ceza verme, eğer fuhuş kapsamına gelen bir iş yapmamışsa alenen, böyle bir şey yapma hakkına biz sahip değiliz. Bunun hesabını da yine Allah-u Teala'ya verecekler.
Topluma açık yerlerde bu tabii, iş asla olamaz.
Bu ayrı bir şey.
Yani gizli alanlara da kimsenin girme yetkisi yok.
Evet.
Şimdi orada belki eklenebilecek şöyle bir şey var. Yani bilmiyorum, belki ekleyeceksiniz de. Bu şeyin İstanbul Sözleşmesi'nin aslında hiçbir yaptırımı olmadığı ya da işte kötü bir metin olmadığı, bunun hiçbir zararının dokunmadığını söyleyen kişiler var. Şimdi bu metin elbette yani yararlı yönleri vardır, güzel kabul edilebilir kısımları vardır ama her bir satırı Kur'ani birer hüküm olsa, sırf içerisinde barındırdığı toplumsal cinsiyet terimi ve kavramı sebebiyle asla kabul edilemez. Şimdi toplumsal cinsiyet derken şu anlatılıyor, şu kastediliyor. Bir insanı kadın ya da erkek yapan şey onun dünyaya geliş şekli, vücudu ya da duyguları vesairesi değil, toplumun ona verdiği kimliktir. Yani bir insan dünyaya nasıl geliyorsa gelsin, bir toplum onu erkek ya da kadın yaparak yetiştirir. Dolayısıyla sizin erkek görünümünde bir erkek tabiatında doğuyor olmanız sizin erkek olmanızı gerektirmez. Eğer siz kendinizi kadın olarak hissediyorsanız, toplum sizi öyle yetiştirdiyse, tamam siz artık kadınsınız. Bu insanlar da birbirleriyle evlenebilirler, aile kurabilirler. O yüzden Zeynep Hanım'ın söylediği gibi bence burada en önemli maddelerden bir tanesi bu. Bir kuruma aile denebilmesi için orada erkek ve kadın adlı iki cinsten bahsetmek şarttır. Bu da doğuştan ve Allah'ın verdiği bir şeydir. Sizin girişte okuduğunuz ayette de zaten bunu görmüştük. Daha pek çok ayette var. Dolayısıyla biz insanları doğdukları zamanki cinsiyetleriyle şey yaparız. Yani biz onları farklı yönelimlere zorlayamayız. Bir insanda bu tür bir yönelim varsa bu sizin de söylediğiniz gibi bir sapkınlık, bir sapıklıktır. Bunun tedavi edilmesi gerekir. Bundan kurtulmaya çalışılması gerekir. Ama asla meşru kabul edilemez. Bu kişilerin evlenmeleri, aile kurmaktan bahsetmeleri falan asla düşünülemez. Bunu meşru görmeye çalışan veya ileride bunun adımlarını atmaya yön verecek tabirler, terimler, kavramlar kullanılan bir metin de sırf bu yüzden bile feshedilmeyi hak etmiştir. Hatta kabul edilmesi bile mümkün değil.
Yani. İstersen burada bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi bu su doludur. Gayet güzel, Allah'ın yarattığı su, dünyada herkesin ihtiyacı. Kimse buna itiraz edemez. Evet. Peki bunun içerisinde birkaç damla zehir damlatılsa içilir mi bu su?
İçilmez tabii.
İşte o da aynı şekilde.
Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani o suyu olduğu gibi dökersiniz. Mecburen. O zehri çıkartamazsınız. Orada.
Tabii.
Yani.
Evet. Zaten bunu tabii gene şey söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 80-81. Ayetlerde Allah Teala Lut'u elçi olarak gönderdik ve halkına şöyle dedi: sizden önce varlıklardan hiçbirinin yapmadığı o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Yani bir defa siz kadınları ikinci sıraya atıyor, şehvetli erkeklere yanaşıyorsunuz. Siz aşırı giden bir topluluksunuz diyor. Yani yaptıkları şeyin çok çirkin bir iş olduğu ortada. Bunun işte bir tercih, bir seçim. Ondan sonra ben böyle hoşlanıyorum, onun tercihine saygı duyuyorum. Yani böyle bir tercihe yani
doğa yapımdır.
Böyle bir şey denemez. Yani eğer doğuştan gelen fizyolojik bir problem varsa ve tedavi edilebilecek bir durumdaysa işte bu tedavi edilir dediğiniz gibi. Ama bunun dışında bu normaldir, bu benim seçimim diyemiyoruz. Niye? Çünkü bu çirkin bir şeydir. Bunu açık seçik söylemek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'e göre de bu çirkin bir şeydir. Herkesin, erkeğin de kadının da doğası bellidir ve kendi cinslerinden olan insanlarla bir arada olmaları bir aşırılıktır, çirkinliktir. Kimsenin böyle bir seçimine nasıl diyelim, sempatiyle yaklaşamayız.
Tabii. Ya bu artık hocam o kadar pompalanan ve o kadar ileri götürülen bir şey haline geldi ki bugün bazı yerlerde kadın erkek ortak affedersiniz tuvaletlerin yapılması gerektiği savunuluyor. Yani bunun için nümayişler yapılıyor. Yani olacak bir şey değil. Yani hangi insan fıtratını ne kadar bozabilir ki böyle bir şey istesin? Böyle bir talep mi var yani toplumda? Ama işte tabii niyeti farklı veya işte beslendikleri yerler belli olan kişiler böyle niyetlere sahip olabilirler. bunlara kapı açacak hiçbir metnin bir kanunda yer alması düşünülemez.
Tabii.
Evet. Gene ama şunu da vurgulamakta fayda var. Her ne olursa olsun işte böyle bireylere de işte canına kastetmek, işte herhangi bir şekilde saldırıya uğratmak vesaire, bunların da hiçbir tanesi kabul edilemez. Bir yanlış başka bir yanlışla örtülemez.
Zaten
yani.
Şiddetin her türlüsü kabul edilemez derken bunu söyleyerek.
Yalnız az önce sizin okuduğunuz o ayette Lut Aleyhisselam kavmiyle ilgili finadi kum ifadesi kullanılıyor. Yani başka bir ayette de olabilir, orada değilse. Yani şeylerde, milleti çağırdığınız yerlerde, yani topluca bunu yapıyorlar. Dolayısıyla o zaman bu suç olur yani.
Evet.
Yani böyle hiç kimsenin görmediği yerlerde değil yapmışlarsa yani. Tabii. Efendim?
Öyle, yani ayetten anlaşılan öyle değil hocam. O açıkta yapılan bir şey olması
lazım. Tabii. Evet. Öyle yapıyorlar yani. Gizli yapmıyorlar o şey, Lut Aleyhisselam zamanında. Herkesi çağırıyorlar.
Bu şeydeki hocam, sizin dediğiniz Ankebut suresinin 29. ayeti.
Ankebut 29.
29. Tamam. Evet.
Tabii bundan sonra yine bir diğer ilkemiz, cana kastın cinsiyeti yoktur. Zaten bunu biraz da konuşmuş olduk. Hiçbir fark gözetilmeksizin herkesin canı dokunulmazdır ve taammüden cinayetin cezası kısıtlıdır. Evet. Bir diğer ilkemiz, şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Her türlü şiddet suçtur. Peki bunlar için neler söyleyebiliriz? Bunları Kur'an-ı Kerim'de mesela örnekleri neler, hangi ayetlerden anlarız? Tabii genel ilke olarak şu var. Allah-u Teala zaten iman eden ve iyi işler yapanları hep imanla ameli bir arada zikrederek Allah-u Teala bu insanların doğru yolda olduklarını, cennete gideceklerini vesaire vaat ediyor. İmanla iyi iş yapmak bir arada hep kabul edilir. İman edip işte adam öldüren, iman edip şiddet gösteren, iman edip işte kötü davranan bir kişinin iman ettiğini söylediğinden şüphe edilir. Aslında aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz derler. Biz bir şey diyemeyiz ama onun davranışları kendisiyle alakalı zaten ipuçlarını veriyordur. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette zaten işte müminlerin iyi işler yapan, güzel işler yapan, işte ikram eden, rahmetli olan vesaire insanlar olduğu söyleniyor. Bunun dışında da yine spesifik bazı ayetlerden bahsetmek istersek, mesela şiddete daha varmadan evvel insan öfkelendiği zaman müttakilerin, Ali İmran suresi 134. ayette Allah-u Teala müttakilerin öfkelerine hakim olan insanlar olduğunu söylüyor. Bollukta ve darlıkta hayra harcayan, öfkesine hakim olan ve insanları affedenlerdir.
Bir de diyor. Başta can dokunulmazlığının da olduğunu söylemiştiniz. Yani bu sadece öldürme anlamında anlaşılsa bile şiddetin ne kadarının ölüme yol açacağı belli olmayacağı için.
Hiç kimse bilemez.
Evet, aslında şiddetin önünü kapatan en önemli şey de kişinin can dokunulmazlığı olabilir. Yani.
Evet.
O da söylenebilir.
Zaten bahsettiğiniz gibi şiddetin ne kadarının ölüme yol açacağı bilinemez. Bunu zaten Musa Aleyhisselam'ın kıssasında da görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kasas suresinde 15. ayette başlayan bir olay anlatılıyor. Musa Aleyhisselam bir Mısırlıya vuruyor, bir İbraniyi savunmaya çalışırken. Bu detaylar aynı şekilde Tevrat'ta da geçiyor aslında, benzer şekilde diyelim. Ve bu vurmanın şiddetiyle karşısındaki kişi ölüyor.
Tabii, bilemezsin ki tabii. Doğru.
Evet. Burada aslında herhangi bir kasıt yok. Fakat bir ölüme yol açıyor. Bunun ne zaman, nasıl ve ne miktarda şiddetle olacağını bilemeyiz. Ve bu olay olduktan sonra da bunu bana şeytan yaptırdı. O insanı yoldan çıkaran açık bir düşmandır diyor. Ama bunun öncesinde ne diyor? Ben kendime bunun sonrasında pardon, ben kendime zulmettim.
Yanlış yaptım
diyor. Yani ben yanlış yaptım. Hatta kendime karşı yanlış yaptım tabii. diyor. Çünkü bunun karşısındakine karşı yanlış olduğu zaten belli ama kendisini de çok kötü bir duruma düşürmüş oluyor.
Tabii, itibarını kaybediyor.
Evet, oradan ayrılmak zorunda kalıyor.
Kalıyor.
Aynen öyle. Buradan da zaten şiddetin
İsterseniz burada şöyle bir şey yapalım. Mesela bunu dinleyen insanlar diyecek ki, siz öyle diyorsunuz ama Nisa suresinin 34. ayetinde erkeğin karısını dövmesi var diye. Şimdi şöyle bu Diyanet'in mealini şimdi açtım. İşte o şey yapıyor. Mesela diyor ki burada baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Onları dövün. Bak, öğüt verin, yalnız bırakın, onları dövün. Şimdi şey, içlerine yatmamış, bu ters düşmüş. Diyor ki, dipnota da koymuş. Kur'an-ı Kerim en iyi anlayan Nebimizdir. O kesin olarak herhangi bir kadına dövmemiştir. Ondan sonra kadınlarınız karşı görevlerinizi yerine getirin demiştir. Burada anlatıyor uzun uzun. Halbuki bakın, kadının boşama hakkı elinden alındıktan sonra bütün bu ayetlerin anlamı değiştirilmiştir.
Yani işte, devamında da zaten itaat ederlerse diyor değil mi? Yani demek ki dayakla itaat ettirmeye çalışma şeyi var yani o zaman ayetten çıkan sonuç o olması lazım eğer öyle.
Şimdi bak Zeynep Hanım dersin başında ne dedi? La ikrahe fiddin. Din, evet. Dinde zorlamanın hiçbir çeşidi olmadığı Bakara 259. ayeti okudu.
256.
256. ayeti. Peki şimdi siz bir kadın döveceksin itaat ederlerse, itaat Arapça'da, Türkçe'de zorla itaat vardır ama Arapça'da zorla itaat yok. Gönülden boyun eğmek demektir. Gönülden boyun eğmek için böyle bir şiddetin olmaması mecburiyeti evet. var. Bir de bakın burada وَاللَّاتِ تَخَافُنَ نُشُوزَهُنَّ diyor ifadesi geçiyor Arapça bilenler için. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar. Aynı ifade aynı surenin 128. ayetinde kadın faili kadın وَاللَّاتِ تَخَافُنَ erkekler için diyor. Hani kadınların nüşuzundan korkarsanız. Aynı şeyde diyor ki وَاِنْ اِمْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا eğer bir kadın kocasının nüşuzundan korkarsa. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nüşuzun gene bir başka ayette kalkıp gitme anlamında olduğunu söylüyor. Yani erkek karısının kendisini boşayacağı konusu, boşayacağından korkarsa ifadesi, onun ona gönül alıcı sözler söylesin, yatağına gitmesin, ona saygı duysun. Madem ayrılmak istiyor, yatakta yalnız bırakın onu diyor ayet-i kerime. Zaten dövün diye mana verilen ayetin manası odur. Zaten o darp kelimesinin anlamları da şey yapılmış, bağlantısından koparılmış. Ondan sonra size gönülden boyun eğerlerse ne demek? Yani sizin birlikteliği devam ettirme arzunuzu kabul ederlerse demektir. Ya ayrılmak istiyor. Ya yapma etme işte şöyle beraberiz şu bu. Arkasından da eğer bu defa Müslümanlara haber veriyor. Eğer aralarının ayrılacağını korkarsanız bir tane kadının ailesine bir tane erkeğin ailesine hakem gönderin diyor. O hakem de iki tarafa da baskı yapamaz. Sadece arayı düzeltmeye çalışır. Acaba bu erkek bu kadına baskı mı yapıyor da bu kadın böyle yapıyor diye. Çünkü şimdi ondan sonra da diyor ki in yurida ıslaha iki tarafta kadın da erkek de birlikte hayatı devam ettirmek isterlerse yani kadın da isteyecek erkek de Allah'ın aralarını muvaffak eder. İstemezlerse kadının boşama hakkı var. O da Bakara 229'da Cenab-ı Hak tarafından açıkça bildiriliyor. Ama maalesef bugün kadının boşama hakkını kabul eden bir tane mezhep yoktur. Onun yerine Kur'an'da da Resulullah'ın herhangi bir sözünde de olmayan hul'u kelimesini almışlar. İşte elbiseyi çıkarma gibi. Kadın kocasından ayrılmak isterse ona tüm dünyayı da önüne koysa koca evet demeden olmaz. Gene son karar kocanın. Buna da kadının boşama hakkı diyorlar. Ve bunu da kadını köleye benzetirler maalesef. Dolayısıyla ve Resulullah'ın hadislerine de kelime anlamlarında bozmuşlardır. Yani sizin yanınızda kölelerdir diye haşa. Halbuki sizin yanınızda yani sadece sizinle ilgilenen başka erkeklerle ilgilenmeyen kişilerdir manasını olan Resulullah'ın sözünü de bozmuşlar. Ve sistemi tamamen ortadan kaldırmışlardır. Evet biz bugün bu dersimizde anlatıyorsak yani kadın erkek ilişkilerini Kur'an'ı esaslarını anlatıyorsak Kur'an'da yapılmış olan tahrifatı da bilmek zorundayız. Yani bu sadece burada değil, aileyle ilgili her konuda bu yapılmıştır maalesef. İşte bu hususta da bizim burada yapılan bir tez var ve arzu edenler bulur. Kur'an'a göre kadın, Kur'an'a rağmen kadın. Ve onun üzerinde de şu var, Yunan felsefesi ve Roma hukukunun geleneksel İslam hukukuna etkisi. Yani bu maalesef, yani bunu arzu edenler bizim sitemizde de bulabilirler. Orada görürler yani İslam'ı, Abbasiler döneminde İslam'ın nasıl şeyde Kur'an ve Resulullah'ın söz ve uygulamalarından uzaklaştığını net bir şekilde görebilirler. Evet.
Şiddetten bahsettik. Yine aslında şöyle bir durum daha var. Yani şiddete gelmeden geçinmenin nasıl olması gerektiğini de Allah-u Teala zaten belirtiyor. Nisa suresi 19. ayette kadınlarınızla marufa uygun olarak geçinin. Yani en basit şekilde herkesin tercüme ettiği iyi, güzel güzel geçinin, iyi bir şekilde geçinin. Allah'ın emrettiği kriterler çerçevesinde geçinin. Karşılıklı olarak bir evliliği yürütmek için onlarla, kadınla erkeğin her halükarda birbirine anlayışlı ve güzel davranması lazım. Ama güzel davranma, iyi geçinme emri burada özellikle erkeğe veriliyor. Bunu da göz önünde tutması gerekir normalde erkeklerin. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde kadınlara davranışla ilgili erkeğe emirler veriliyor. Bu iyi geçinme emrinin de erkeğe verilmiş olması tekrar önemlidir. Çünkü veda hutbesinde de zaten Muhammed Aleyhisselam kadınlar hakkında Allah'tan korkun, siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız diyor. Bu nedenle en çok dikkat etmesi gereken, kadınlarına karşı davranışlarına en çok dikkat etmesi gerekenler Müslüman erkeklerken maalesef bu saptırılmış hükümlerden, tarif edilmiş ayetlerden ve uydurulmuş hadislerden dolayı sanki kadınlar erkeklerin elinin altında istediklerini yapabilecekleri birer yani neredeyse bir esir gibi
neredeyse zaten davranılıyor. Önce sen veda hutbesinde okunduğun şey yaptığın o hadiste innehunne avvanin indekum kelimesi vardır. Avvanin. O avvanin kelimesi de kelimenin anlamına %100 ters olarak sizin yanınızda esirlerdir anlamını vermişlerdir. Halbuki o itinadandır. Sizinle şey yapan, ilgilenen hanımlardır diye esir anlamı vermişler. Ve inanılmaz bir şekilde bütün sözlüklere de bu anlamı yerleştirmişler. Dikkat, sözlüklere dikkatle bakan kişilerin o şeyde orada avanin kelimesini eğer o onüvden, baskıdan alıyorlarsa yani aniyetunun cemi avaninse diyorsanız o zaman kadınlar sizi esir alanlardır demeniz gerekir. Evet. Tam tersi olması gerekene sizin yanınızda esirlerdir anlamı vererek gerçekten bu çok büyük bir organize hareket. Çok yani kadın aleyhinde yani aileyi bitirmek istiyorsanız kadını etkisizleştireceksiniz. Evet. Kadın aleyhinde öyle yapmışlar ki adamlar inanamıyorum en eski sözlüklere bile yerleştirmişler. Dikkatli bir şekilde o sözlükleri okuyan kişi bunun tam bir saptırma olduğunu net bir şekilde görür. Hani bir şey vardır şeyde et bozulursa tuz çare, tuz bozulunca ne çare? Evet. Sözlükler bile bozulmuş.
Yine bir diğer maddemize geçelim. Zaten taciz, tecavüz, cinsel istismar ve fuhş. Bunlara götüren her türlü davranış suçtur. Yine tek yani eğer karşılıklı olarak erkek ve kadın böyle bir aile dışı ilişkide bulunuyorlarsa buna zina diyoruz. Ama bunun bir de zorla yapıldığını ve tek taraflı yapıldığını düşünün. Bu da mutlaka bir fuhuş çeşididir. Ya da öyle denebilir mi hocam bilemiyorum ama her halükarda yasaklanmıştır. Zaten zorlamanın hiçbir çeşidi yokken bu yani fikirde bile zorlama yokken bu fiziksel bir zorlamadır ve aslında kesinlikle olamazsın. Mümkün değildir.
Zaten sen okuduğun hani mümin kadınlarla mümin erkekler birbirlerinin velisidirler diyor ya Allah-u Teala. Evet. Dolayısıyla her erkeğin bir kadını koruma görevi olduğu gibi her kadının da bir erkeği koruma görevi var. Yani hiç kimse, yani herkes bir başkasının kendi aleyhine bir iş yapmayacağından emin olmalı bir İslami toplumda.
Evet.
Evet.
Bir diğer ilkemiz yine kadın ve erkek aynı değildir ama tüm insani haklarda eşit ve Allah'ın karşısında kulluk açısından tam sorumludurlar. Aslında buna girişte de bahsettik. Bununla alakalı bir ayet daha okumak istiyorum. Erdem Bey zaten Ahzab suresi 35. ayetten bahsetmişti. Daha evvel Tevbe 71'den bahsettik. Demin bu müminlerin birbirinin velisi olması meselesi. Bir de Ali İmran suresi 195. ayette. Erkek Rableri onlara şöyle karşılık verir. Erkek olsun, kadın olsun, sizden kim iyi bir çaba gösterirse çabasını boşa çıkarmam. Benim ba'duhum alâ ba'd. Hepiniz birbirinizdensiniz. Allah'ın katında da bunların arasında bir ayrım yok. Bu ayet-i kerimeyi de hatırlatmak istedim. Devamında tabii hicret eden, yurdundan çıkarılan, yolunda eziyet gören, savaşan ve o yolda öldürülenlerin kötü işlerini de Allah-u Teala örteceğini söylüyor. Bunların hiçbir tanesinde de bir cinsiyet ayrımı yok. Ve yine şunu da göz önünde tutmamız gerekir. Özellikle vurgulamamız gereken ilkelerden bir tanesi de kadın ve erkeğin biyolojik ve ruhsal yönden birbirlerinden farklılıkları vardır.
Tamam.
Ve bunlar zaten onların birbirlerini tamamlamalarını sağlarlar. Yaratılıştan olan bu farklılıkları bir eksiklik veya bir fazlalık, bir üstünlük vesilesi değil. İkisinin de fıtratlarında olan birbirlerine üstünlükleridir. Ve
zaten bu fark sayesinde birbirlerine ihtiyaç duyarlar.
Aynen öyle.
Bir erkeğin bir kadına, bir kadın da bir erkeğe bu ruhsal ve yaratılış biyolojik farklılıklarından dolayı ihtiyacı vardır. Yani birbirlerini tamamlamaları gerekir.
Evet ve bu konuda da şöyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor maalesef. İşte bir erkek ne yaparsa ben de yaparım. Ben de varım. Evet. Şunu da yaparım, bunu da yaparım. Ya bunu yapamazsın demeye gerek yok. Yapmak zorunda mısın?
Hayır.
Çünkü Allah-u Teala وَلَا تَتَمَنَّ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ diyor. Yani birbirinizin Allah'ın birinizi diğerinden üstün kıldığı ya da daha fazla verdiği şeylere özenmeyin birbirinizde diyor.
Hanım olarak erkeklerden üstün olan vasıflara sahipsiniz. Erkekler ne yaparlarsa yapsınlar o vasıfları asla kendi üzerinde bulunamazlar. Erkeklerin de erkek olarak sizden üstün vasıfları var. Bu ikisi birleştiği zaman dişlilerin birbirini tamamlaması gibi oluyor ve bir aile oluşturuyorlar.
Evet. Yani erkek beyninin yapısıyla kadın beyninin yapısı bile farklı. İki lobunun arasındaki bağlantıların sayısı bile farklı. Bunların yaratılıştan tabii ki hani geliştirilebilir bazı şeyler vardır ama yaratılıştan bunların farklı olmasının bir hikmeti var elbette. O nedenle birbirimize benzemeye, birbirimizin işlerini yapmaya veyahut da işte birbirimizin yerine geçmeye çalışmaktansa kendi kulvarımızda en başarılı olmaya çalışmak hepimizi hem ruhsal hem de bedensel olarak daha az yoracaktır. Daha faydalı olacaktır.
Zaten bunu Allah-u Teala Nisa 32. ayette emrediyor.
Evet.
Evet.
Hocam şimdi bu bizim bu Zeynep Hanım'ın Özlem Hanım'la birlikte hazırladığı bir nevi ön bir kanun teklifi şeklinde sayabileceğimiz maddeler 29 maddeden oluşuyor. Biz ilk 10 maddesini burada vermeye çalıştık. İnşallah geri kalan maddeleri de başka programlarda şey yapalım ama bunu bizim internet sitemizde daha önce yayınlamıştık. Şu son haliyle de yine bir paylaşırız. Sevgili izleyicilerimiz oradan da bütün diğer maddelere şimdiden de ulaşabilirler. Bir yandan da bu İstanbul Sözleşmesi'nin kalkmasına hem sevinen hem üzülen kitle var. Üzülen kitle diyor ki ya işte hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız? Şimdi bu da gitti elinizden. Şimdi ne getireceksiniz? Sevinen kitle de eğer geleneksel din algısındalarsa sizin de daha önce söylediğiniz gibi onların zihinlerinde oluşan o geleneksel Kur'an'a tamamen aykırı hükümleri teklif etmeye dahi cesaretleri olamaz. Yani akıllarından bile geçiremezler. Hatta onların eğer akıllarından bu geçiyorsa o buna İstanbul Sözleşmesi'ne rahmet okutur seviyededir. Dolayısıyla yapılması gereken Kur'an'daki ana ilkeleri ortaya çıkarmak. Biz de burada belki de ilahiyat alanında çalışanların hiçbirinin yapmadığı bu görevi yapmış olduk bu vesileyle. Çok şükür elhamdülillah. Daha da geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Onun için de herkesten destek bekleriz.
Tabii. Önümüzdeki hafta bu konulara devam
edeceğiz.
Inşallah.
Tabii inşallah.
Çok önemli bir yeni olay olmasın.
İnşallah. Evet,
İnşallah. Peki Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun size de. Allah razı olsun. Çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Özlem Hanım'la beraber sağ olun. İnşallah daha çok daha büyük hizmetler zaten yapıyorsunuz gecenizi gündüzünüzü. İkiniz de birer anne olmanıza rağmen elinizden gelen bütün gayretleri gösteriyorsunuz ve çok sayıda hanım kardeşimiz biliyorsunuz dünyanın her yerinden, Türkiye'nin de her yerinden çok sayıda hanım kardeşimiz bu çalışmalara canı gönülden katılıyor. Diğer hanım kardeşlerimize de erkek kardeşlerimize de bunu şey yapıyoruz. Her defasında tekrarlıyoruz. Herkes Allah'ın kitabını, Allah'ın muradına uygun bir şekilde anlama, yaşama, anlatma ve Allah'a tam teslim olarak ölme arzusu içerisinde olmalı. Cenab-ı Hak bunu cümlemize nasip eylesin. Allah razı olsun.